Ayrım 6. Yıkılan Servet, Ken Follett, sayfa 63. Plaster Bankası'nın genel müdürü dünyanın en önemli kişilerinden biridir. Vereceği bir kredi kararı kralların hayatını kurtarabilirdi. Bir kredi kararını geri çevirmesi ise bir ihtilalin patlamasına neden olabilirdi. J.P. Morgan, Rothschilds, Ben Greenborn gibi bir avuç bankacı ile ulusların kaderini elinde tutuyordu. Diplomatların sık sık aradığı, başbakanların akıl danıştığı, devlet başkanlarının arayı bozmak istemediği biriydi. Bunların hepsi onun karısına da yaltaklanırlar, sempatisini kazanmaya çalışırlardı. Joseph bu işe talipti ama o Hinoğlu Hinyan'ı olmayan bir kişiliğe sahipti. Augusta onun böyle bir fırsatı elinden kaçıracağından korkuyordu. Ona kalsa dobra dobra ailenin vereceği bir kararla böyle bir göreve gelmeyi çok isteyeceğini söylerdi. Böyle bir mücadeleyi kazanabilmesi için yapması gereken daha bir yığın şeylerin bulunduğundan haberi yoktu. Örneğin rakibini küçük düşürecek en küçük bir harekette bile bulunmayacaktı. Augusta bu işleri onun adına hale yola koymaya kararlıydı. Samuel'ın zayıf yanını ortaya çıkarmak onun için hiç sorun değildi. 53 yaşında ve bekardı. Herkese rahatlıkla sekreteri diye tanıttığı genç bir erkekle yaşıyordu. Bugüne kadar aile Samuel'ın ev işleriyle pek ilgilenmemişti. Ama Augusta bunları değiştirip değiştirmeyeceğini merak ediyordu. Samuel konusunu ele alırken çok dikkat etmediydi. Aşırı titiz, kılı kırk yaran biriydi. Hani pantolonunun dizine şarap damladı diye bütün bir takımını değiştirmeye kalkan cinsten. Ama güçsüz biri de değildi. Yıldırmak kolay değildi. Cepheden saldırıya geçmek doğru olmayacaktı. Onu inciteceği için pişmanlık duyacak değildi. Adamı hiç sevmemişti. Samuel bazen onu çok hoş bulduğunu ima eder gibi hareket ederdi ama genelde onu hiç ciddiye almazdı. Augusta da onu çok sıkıcı bulurdu. Konuklarının arasından geçerken Hugo kendisine daha uygun düşecek bir kıza kur yapması için baskı yaparak onu sinirlendirmekten vazgeçti. Ailenin o kolu hep sorun yaratmıştı zaten. Mickey'nin kendisini uyardı şu Samuel tehlikesi gibi daha önemli bir sorunu düşünmekten alıkoymamalıydı onu. Bir ara holde görümcesi Madeline Hartshorn'u gördü. Zavallı Madeline. Onda o plaster burnu varken Joseph'ın kız kardeşi olduğunu hemen söyleyebilirdiniz. Erkeklerin bazılarına burun yakışıyordu ama hiçbir kadın bir gagayı andıran böyle bir burunla bundan daha çirkin görülemezdi. Madeline ile Augusta bir zamanlar birbirlerini hiç çekemezlerdi. Yıllarca önce Augusta ilk Joseph ile evlendiğinde hastalara, hamilelere ya da terk edilmiş insanlara yardım kampanyaları başlatmak, çöp çatanlık yapmak, kavgaları yatıştırmak, düğün ve cenaze işlerine koşmak gibi işlerin Augusta kadar üstesinden gelemediği halde bütün bir aileyi etrafında toplamasını bilen Augusta'ya çok içerlerdi. Madeline'in bu tavrı aile içinde neredeyse bir çatırdıya neden olacaktı. İşte o sırada Augusta'nın eline bir silah teslim etti. Bir gün öğleden sonra Augusta, Bond Caddesi'nde gümüş takımlar satılan bir mağazanın içine tam adımını atmıştı ki, dükkanın arka bölümüne doğru kayar gibi yürüyen Madeline'i gördü. Augusta bir süre oyalanır gibi yaptı, hemen ardından genç ve yakışıklı bir erkeğin de aynı yere gittiğini görünceye kadar bir kızartma aletiyle ilgilenmeye devam etti. Bu çeşit mağazaların üstünde romantik randevular için kullanılan odaların bulunduğunu işitmişti. Şimdi Madeline'in bir sevgilisi olduğundan emin gibiydi. Genç adamın adının Vicomte Tremaine olduğunu açıklaması için mağaza sahibi kadına Bayan Baxter'a 5 poundluk bir banknot yetti. Augusta bu olaya cidden çok üzülmüştü. İlk aklına gelen soru Madeline'in Vicomte Tremaine ile ne yaptığıydı. Augusta aynı işi Mickey Miranda ile yapabilirdi ama tabii ki söz konusu değildi bu. Ayrıca Madeline'in bu durumu ortaya çıkabildiğine göre aynı şey Augusta'nın da başına gelebilirdi. Bu olay Madeline'i kendi çevresinde mahvedebilirdi. Aşk ilişkilerine giren bir erkek günahkar ama romantik olarak nitelenirdi. Ama aynı şeyi yapan bir kadın olursa orospu sayılırdı. Bu sırrı ortalığa yayılacak olursa herkes ondan uzak duracak, ailesinin bireyleri kimsenin yüzüne bakamayacaktı. Augusta'nın ilk aklına gelen şey bu sırrı Madeleine'e karşı kullanmak oldu. Ona böyle bir sırrı her an açıklamakla tehdit edebilirdi. Ama böyle bir şey onu ölünceye kadar düşmanı yapacaktı. Gereksiz yere düşman sayısını arttırmak aptalca bir şeydi. Onu zararsız bir duruma getirmenin, aynı zamanda yakın bir arkadaşa dönüştürmenin bir yolu olmalıydı. Uzun uzun düşündükten sonra kafasında bir taktik geliştirdi. Bu sırrı ifşa etmek tehdidiyle onu korkutmak yerine onun yanındaymış gibi görünmeye karar verdi. Yanına yaklaşarak kulağına fısıldar gibi, "Bir önerim olacak sana sevgili Madeleine," dedi. "Şu bayan Baxter güvenilmez bir kadın. Sen o vikontuna söyle de daha rahatlıkla buluşabileceğiniz bir randevu mahalli bulsun." Madeleine bu sırrı saklaması için ona yalvardı ve Augusta ölünceye kadar saklayacağına dair söz verince de ona minnettar kaldı. O günden beri aralarında en küçük bir didişme olmadı. Augusta Madeleine'in kolundan tutarak, "Gel de odamı gör, sanırım çok seveceksin," dedi. Evin birinci katında Joseph'la onun banyo odalarıyla giyinme odaları ve bir de çalışma odası yer alıyordu. Madeleine'i yatak odasına götürdü, kapıyı kapattı ve onun tepkisini bekledi. Odasını en son Japon stiliyle döşemişti. Oymalı sandalyeler, tavus kuşu tüyü desenleri olan duvar kağıtları, şöminenin tam üzerinde sıra sıra porselenler. Kapalı balkonun bir köşesinde bir yarısı sinek desenli perdelerin arkasında kalmış bir koltuk duruyordu. Bir de Japon motifleriyle süslenmiş kocaman bir gardırop vardı. "Augusta, ne kadar güzel," dedi Madeleine. "Teşekkür ederim." Odasının ondaki etkisini görünce Augusta çok mutlu oldu. "Daha güzel bir perdeli kumaş vardı istediğim ama Liberty hepsini satmış. Gel Joseph'in odasını da gör." Madeleine'i her iki odaya da açılan kapıdan geçirdi. Joseph'in odası aynı stilin orta karar bir benzeriyle döşenmişti. Duvarlarda kağıtlar, brokar kumaştan pencere perdeleri, Augusta kocasının taşlarla süslü enfiye kutusu koleksiyonunun durduğu lake boya vitrinle çok övünüyordu. Enfiye kutularını inceleyen Madeleine, "Joseph çok tuhaf bir insan," dedi. Augusta güldü. Kocası sadece tuhaf olsa iyi, açık konuşmak gerekirse aklı başında metodist bir iş adamı için bu çeşit saçma sapan şeyler toplamak çok garipti. "Bunların yatırım olduğunu söylüyor," dedi Augusta. "Kendisi için bir inci kolye alsa tabii ki yatırım sayılırdı ama ona hiç öyle şeyler almaz ki. Çünkü metodistlere göre mücevherat gibi şeyler lüzumsuz israftan başka bir şey değildir." "Bir erkeğin mutlaka bir hobisi olmalı," dedi Madeleine. "Hobi insana sıkıntılarını unutturur." Genel evler hariç demek istemişti. Söz erkeklerin çapkınlıkları konusuna gelince Augusta sadede geldi. Yavaş yavaş tatlılıkla dedi içinden. "Madeleine, kuzen Samuel ve sekreteri konusunda ne yapacağız?" Madeleine şaşırmış göründü. "Bir şey yapmak zorunda mıyız?" "Eğer Samuel genel müdür olacaksa yapmalıyız." "Neden?" "Bak canım, plasterların genel müdürü büyük elçilerle, devlet başkanlarıyla ve hatta krallarla tanışmak zorunda. Böyle bir kişinin özel hayatı çok, çok kusursuz olmalı." Karşısındakinin neyi kastettiğini anlayan Madeleine kızardı. "Sanırım Samuel'ın çok kötü bir yolda olduğunu ima etmiyorsundur." Augusta'nın ima ettiği tam da o şeydi. Ama Madeleine'i kuzenini savunmaya iter korkusuyla patlanarak söylemek istemedi. "Böyle bir şeyi bilmiş olmayı hiç istemem," dedi. Sonra baştan savar gibi, "Önemli olan insanların ne düşündüğüdür." Madeleine bu konuda ikna olmuş değildi. "Sen cidden insanların böyle düşündüklerine inanıyor musun?" Augusta Madeleine'in bu inceliği karşısında sabırlı olmaya çalıştı. "Bak canım, biz ikimiz de evli kadınlarız ve erkeklerin neye benzediklerini biliriz. Onlar hayvan iştahlı olurlar. Bütün dünya güzel bir oğlanla birlikte yaşayan 53 yaşındaki bekar bir erkeğin ahlaksız olduğunu kabul eder. Çoğu durumlarda Allah bilir ya, bu yargılarında haklıdırlar da." Madeleine kaşlarını çattı, üzgün görünüyordu. Bir şey söylemesine vakit kalmadan odanın kapısı vuruldu ve Edward içeri girdi. ''Ne var anne?'' dedi. Konuşmalarının kesintiye uğramasına sinirlendi. Oğlunun neden söz ettiği hakkında en küçük bir fikri yoktu. ''Ne demek istiyorsun?'' ''Beni çağırmışsın.'' ''Hayır, çağırmadım. Lady Florence'a bahçeyi gezdir dedim sadece.'' Edward bozulmuş gibiydi. Hugh beni görmek istediğini söyledi de. Augusta anlamıştı, öyle mi söyledi. Yoksa Lady Florence'a şu anda bahçeyi onu gösteriyor. Edward annesinin lafı nereye getirdiğini anladı. Kesinlikle o gezdiriyordur dedi. Edward olanlara çok üzüldü. Bana terslik yapma anne lütfen dedi. Augusta hemen yumuşadı. Teddy sen üzülme canım dedi. Hugh çok yaramaz bir çocuk. Eğer Augusta yengesini aldattığını sandıysa ayrıca aptaldı da. Bu şaşkınlık onu sinirlendirmişti ama ardından kuzen Samuel hakkında Madeleine istediklerini söylemiş olduğunu düşündü. Bu aşamada istediği tek şey kuşku tohumunu ekebilmekti. Bundan daha fazlası can sıkıcı olabilirdi. Her şeyi olduğu gibi burada bırakmaya karar verdi. Görümcesi ve oğluyu da odadan çıktı. Şimdi konuklarıma dönsem iyi olacak. Merdivenlerden aşağı indiler. Konuşmalarla atılan kahkahalara, yüzlerce gümüş çay kaşığının porselen tabaklarda çıkardığı sesler iyice birbirine karıştığına göre parti iyi gidiyor demekti. Hizmetçilerin ıstakoz salatası, meyveli kek ve buzlu içki servisi yaptıkları yemek odasına Augusta şöyle bir baktı. Gözüne ilişen her konukla biraz biraz konuşarak hole doğru yürüdü. Şu anda tek bir kişiyi, Florence'ın annesi Lady Stalworth'i arıyordu. Hugh'un Florence'la evlenmesi olasılığını düşündükçe içi sıkılıyordu. Hugh bankadaki işinde daha şimdiden büyük bir ilerleme gösteriyordu. Kağıt oyunlarında hile yapanların insanı şaşırtan halleri, arabacı çocuğun hızlı ticari beyni vardı onda. Kendi öz oğullarını nelerin beklediğinden habersiz Joseph bile ondan büyük bir beğeniyle söz ediyordu. Soylu bir ailenin kızıyla evlenmesi Hugh'a doğuştan sahip olduğu yeteneklerine ek olarak sosyal bir statü kazandıracaktı. Sevgili Teddy'nin rakamlarla arası hiç iyi değildi ve Hugh'daki çekici özelliklerin zerresi yoktu onda. Sürekli Augusta'nın yardımına gereksinimi vardı. Lady Stalworth'i büyük salonun camlı bölmesinde buldu. Orta yaşlı güzel bir kadındı. Üstünde pembe bir giysi, başında yapma ipek çiçeklerle kaplı küçücük bir asır şapka vardı. Augusta onun Hugh ve Florence hakkında ne düşündüğünü merak ediyordu. Hugh ele geçmeyecek bir av değildi ama Lady Stalworth'i açısından felaket bir kişi de değildi. Florence üç kızının en küçüğüydü, öteki ikisi evlenmişlerdi. Böyle olunca da bazı şeylere göz yumabilirdi. Augusta buna engel olmalıydı ama nasıl? Lady Stalworth'in yanına yaklaşırken onun bahçede Hugh ve Florence'ı seyrettiğini gördü. Hugh bir şeyler anlatıyordu. Yüzüne bakarak onu dinleyen Florence'ın mutluluktan gözleri parlıyordu. ''Gençler nasıl da kolayca mutlu oluyorlar?'' dedi Augusta. Lady Stalworth'i Hugh iyi bir çocuğa benziyor dedi. Augusta bir an dik dik baktı ona. Lady Stalworth'i hafifçe güldü. Augusta onun gençliğinde kızı kadar güzel olduğunu düşündü. Şu anda genç kızlığını hatırlamaya çalışıyordu. Bir muşta darbesiyle bütün dünyasının başına yıkılması şart oldu dedi içinden. O gamsız, başıboş günler nasıl da çabuk geçiyor. Ama ne kadar da uzun sürüyor tatlı tatlı. Tam zehiri akıtmanın sırasıydı. ''Biliyorsunuz Hugh'un babası öldü.'' dedi Augusta. ''Annesi Folkestone'da sakin bir yaşam sürdürüyor. Böyle olunca da Joseph ve ben zorunlu olarak ona anne babalık yapıyoruz.'' Sustu. ''Hugh'un ailenize akraba olması onun için büyük bir başarı olacaktır diyemeyeceğim.'' Kendisine iltifat edildiğini düşünen Lady Stalworth'i ''Ne kadar da naziksiniz.'' dedi. ''Pilasterlar nitelikleri olan bir ailedir.'' ''Teşekkür ederim. Eğer Hugh çok çalışırsa ileride çok rahat bir yaşamı olacaktır.'' Lady Stalworth'i biraz şaşırmış gibiydi. ''Babası ona hiçbir şey bırakmadı mı?'' ''Hayır, bırakmadı. Hugh evlenirken amcalarının ona para yardımı yapmayacaklarını bilsin istiyordu. Eskisi gibi bankadaki işine devam edecek, aldığı maaşla geçinecek yani dedi. Anladım dedi Lady Stalworth, yüzünde bir hayal kırıklığının izleri okunuyordu. Florence'ın geçinecek kadar bir geliri var neyse ki dedi. Augusta bunu duyunca çok fena oldu. Demek Florence'ın kendine ait parası varmış. Stalworth'ler Plaster'lar kadar zengin değildiler. Zaten çok az aile o kadar zengindir. Ama çok rahat bir hayatları vardı. Augusta da bunu çok iyi biliyordu. Hugh'un yoksulluğu Lady Stalworth'ın ondan soğuması için yeterli değildi. Augusta bu konuda daha güçlü kanıtlar bulmalıydı. Sevgili Florence böylece Hugh'un hayatına bir denge unsuru katmış olacaktır. Buna çok eminim dedi. Evet öyle dedi Lady Stalworth dalgın dalgın sonra kaşlarını çatarak. Ne demek denge dedi. Augusta duralar gibi oldu. Bu çeşitten şeyler tehlikeliydi ama göze alınmalıydı. Ben dedikodulara hiç önem vermem eminim siz de öyle dedi. Tobias çok talihsiz bir insandı bundan hiç kuşkunuz olmasın. Bu yanının Hugh'a da geçtiği açıkça belli oluyor. Pekala dedi Lady Starworth'ı. Endişelenmeye başladığı yüzünden okunuyordu. Ayrıca ben de Joseph da onun Florence gibi hassas bir kızla evlenmesinden çok mutluluk duyacaktı. İnsan onunla evlenince kızınızın daha da olgunlaşacağını düşünüyor. Ama eğer... Lady Starworth'ı yutkunarak ben dedi. Ben babasının talihsiz bir kişi olduğunu hiç bilmezdim. Yani belki gerçekte doğru değildi. Kesinlikle tamamen ikimizin arasında kalacak. Bu konuyu keşke size açmasaydım. Ama kızımın mutluluğu için her şeyi bilmem gerek. Sanırım beni anlıyorsunuzdur. Augusta sesini alçaltarak kumar dedi. Bu söylediğini başkaları işitsin istemiyordu. Burada yalan söylediğini bilebilecek çok insan vardı. Hayatına kıymasına da o neden oldu. Utançtan yani anlarsınız ya. İnşallah Stalworth'ler gerçeği araştırmaya kalkmazlar dedi içinden. İflas ettiğini sanıyordum. O da var. Ne korkunç şey. Joseph Hugh'un borçlarını bir iki kez ödedi. Bunu herkes de bilir. Bir güzel de haşladı. Umarım bir daha olmaz. Şimdi rahatladım dedi Lady Stalworth ama yüzünde bambaşka bir ifade vardı. Augusta galiba yeterince konuştuğunu düşündü. Yeniden pencereden dışarıya baktı. Florence Hugh'un anlattıklarını kahkahalarla dinliyor, başını arkaya atarak acemi tavırlarla dişlerini göstermeye çalışıyordu. Hugh ona neredeyse yiyecekmiş gibi bakıyordu. Partide herkes onların birbirlerine yakıştıklarını açıkça görebiliyordu. Augusta, umarım her şeyin yoluna girmesi fazla uzun sürmez dedi. Sanırım bugün yeterince konuştular dedi Lady Stalworth'e sıkıntılı görünüyordu. Ben bu işe müdahale etsem iyi olacak izninizle. Tabii dedi Augusta. Lady Stalworth hızlı adımlarla bahçeye doğru yürüdü. Augusta rahatladığını hissetti. Bu işi iyi becermişti. Lady Stalworth şimdi Hugh'dan şüphe ediyordu. Bir anne bir kez damat adayına kötü not vermesin. Sonuçta onunla yıldızının barışması çok zor olur. Etrafına bakınırken öteki görümcesi ilişti gözüne. Joseph'in iki kardeşi vardı. Biri Tobias, Hugh'un babası, öteki de William'dı. Joseph'den 23 yıl sonra doğduğu için herkes ona küçük William derdi. William şimdi 25 yaşındaydı ve henüz bankada ortaklığı yoktu. Beatrice de onun karısıydı. Herkesle dost olmaya can atan, mutlu ve hantal, kocaman bir köpek yavrusuna benzerdi. Augusta, Samuel ve sekreteri hakkında onunla da konuşmaya karar verdi. Ona doğru yürüdü ve ''Beatrice, lütfen yatak odama gelir misin canım?'' dedi. 6. Ayrımın sonu. Sayfa 72.